Sayfa 207. 24 Ekim 1918'de İzzet Paşa'ya İngiliz hükümetinin mütareke görüşmelerine hazır olduğu ve bu iş için Amiral Kalthorpe'u görevlendirdiği bildirildi. Townshend daha önce özel olarak Türk heyetine Rauf Bey'in de katılmasını öne sürmüştü. İzzet Paşa kabineyi topladı, sonra durumu padişaha anlatmaya gitti. Padişah heyete eniştesi damat Ferit'in başkanlık etmesini istediğini söyledi. İzzet Paşa, padişahın hükümdarlık otoritesini belirtir bir tonla yaptığı bu olmayacak teklif karşısında şaşırıp kaldı. Önce hiç sesini çıkarmadı. Sonra, "İyi ama o Mecnun'un biridir," diye bağırdı. Damat Ferit, padişahın kız kardeşi Mediha Sultan'la evli olmaktan başka hiçbir değeri olmayan bir adamdı. Mediha'nın ilk kocası ölünce, Abdülhamit prenses için 30-40 yaşları arasında iyi aileden gelme, hiç kadın yüzü görmemiş bir koca bulunmasını emretmişti. Londra'daki Türk elçiliğinde silik bir birinci katip olan Ferit, bu nitelikleri taşıdığı için İstanbul'a getirilmiş, sultanla evlendirilmişti. Sonradan Ferit karısını Abdülhamit'e göndererek Londra elçiliğini istetmişti. Lakin padişah, "Hemşire, Londra okul değildir, gayet önemli bir elçiliktir. Oraya ancak siyasi yetenek ve tecrübesi bulunanlar atanabilir," diye cevap vermişti. Böylece terslenen Ferit evine kapanmış ve 30 yıl dışarı çıktığını gören olmamıştı. İşte Abdülhamit'in kardeşi şimdi bu adamı mütareke şartlarını görüşecek heyete başkan yapmak istiyordu. Dipnot: Damat Ferit'in gerekirse Londra'ya gidip 5. George'la görüşmeye ve babası 7. Edward'ı eskiden tanımış olduğu kraldan Türkiye'nin 1914'ten beri kaybettiği toprakların hatır için geri verilmesini istemeye hazır olduğunu söylediği rivayet edilir. İzzet Paşa kabinesine danışması gerektiğini söyledi. Sultan buna razı olduysa da damat Ferit'in kabineden talimat beklemek üzere kendisiyle beraber Babıali'ye gitmesini istedi. İzzet Paşa damat Ferit'i bekleme odasında bırakarak toplantı salonuna girdi ve durumu kabine arkadaşlarına bildirdi. Önce kimse ağzını açmadı. Sonra Rauf Bey birden patlayarak sessizliği bozdu. Ona kalırsa Sultan İtilaf devletlerinin kendisini tahttan çekilmeye zorlayacaklarından korkuyordu. İngilizlerce tanınan ve beğenildiği söylenen eniştesinin baş delege olması böylece bir hareketi önleyebilirdi. Rauf Bey, kendi tahtını kurtarmaktan başka düşüncesi olmayan bir adamın bu yolda davranışını normal görüyordu. Lakin acaba Sultan gerçekten memleket tarihinin şu tehlikeli anında bir yarım akıllının Türk haklarını hükümet üyelerinden daha iyi koruyabileceğini mi sanıyordu? İzzet Paşa ile öteki kabine üyeleri kendisini desteklediler. Dışarıya bir haber gönderilerek damat Feride daha fazla beklemesinin gerekli olmadığı bildirildi. Sultan karara boyun eğmek zorunda kaldı. Damat Ferid'in yerine delegeliğe Rauf Bey seçildi. Heyetteki öteki üyelerle beraber Amiral Kalthorpe'un geçici amiral gemisi Agamemnon'un Mondros önlerinde demir atmış olduğu Limni Adası'na gitti. Görüşmeler gemide centilmence bir hava içinde yapıldı. Tam 36 saat sürdü ve sadece askeri koşulları kapsadı. Rauf Bey büyük bir dürüstlükle her şartı tek tek tartıştı. Amiral Kalthorpe, iki deniz subayı arasındaki bu konuşmalarda uzlaşıcı şekilde davranıyordu. İlk 24 saat içinde İstanbul'un onaylamasına bağlı olarak genel bir anlaşmaya vardılar. İngilizlerin istediği başlıca şartlar, Çanakkale ve İstanbul boğazlarının açılması, bütün önemli stratejik noktaların müttefikler tarafından işgali, sınırlarda asayişi ve iç düzeni sağlamak için gerekli birlikler dışında bütün Türk ordusunun terhisi, işgal altındaki topraklarda bulunan Türk garnizonlarının teslim olmasıydı. Yalnız bu garnizonlardaki silahların teslim edileceği ayrıca belirtilmiş değildi. Türkler iç işlerine herhangi bir müdahale teklifine karşı hassas davranıyor ve özellikle bu şartlardan İstanbul'un işgali anlamı çıkacak diye kuşkulanıyorlardı. Ama kendilerine böyle bir şeyin söz konusu olmadığına dair teminat verildi. Ancak Türkler asayişi sağlayamayacak olurlarsa, İtilaf devletleri kendi vatandaşlarını korumak lüzumunu duyabilirlerdi. Görüşmelerin yarı yerinde Fransızlar amiralleri Amen'in de görüşmelere katılmasını isteyen sert bir nota göndermişlerdi. Bu istek Türklerin yalnız İngiliz heyetiyle müzakereye yetkili olduğu gerekçesiyle reddedildi. Son zamanlarda Fransızlar İngilizlere danışmaksızın Bulgarlarla mütareke imzalamışlardı. Bununla birlikte görüşmelere alınmamalarının baş nedeni boyuna Paris'e danışmak isteyerek konferansı uzatmaları korkusuydu. Bunu önlemek için Clemenceau ile doğrudan doğruya yüksek kademede temasa geçildi. Clemenceau, İngilizlerin varacağı anlaşma koşullarını ve İstanbul Boğazı'nın bir İngiliz amiralinin komutasına verilmesini baştan kabul etti. Mütareke böylece 30 Ekim'de karşılıklı kutlamalar arasında imzalandı. Amiral Kalthorp, buna ilişik olarak koşullardan bazılarını yorumlayıp açıklayan bir de gayri resmi mektup hazırladı. İmzadan sonra Kalthorp, bu mütarekeyi imzalamakla yıllardır sürüp giden kan dökülmesini durduracağımızı umuyorum dedi. Rauf'un elini sıktı ve Türk-İngiliz ilişkilerinin dostça olması için beslediği derin isteği belirterek İngiltere'nin verdiği söze her zaman bağlı kaldığını tanıklar önünde tekrarladı. Bütün maddeler olduğu gibi titizlikle uygulanacaktı. Rauf Bey verdiği cevapta, İngiltere'nin Türkiye'ye en yüksek değerde bir temsilci göndermesi dileğinde bulundu. Zira Büyük Britanya'nın bundan böyle Türkiye'de rakipsiz bir mevkii işgal etmesini istiyordu. Mustafa Kemal mütareke haberini ve ateşkes emrini aldığı sırada, hala Halep'in arkasındaki dağlarda düşmana karşı dayanmaktaydı. Liman von Sanders, bu son günlerdeki çarpışmalarda ordu silahlarının yüksek şerefini korumasını bildi diye yazar. Böylece uzun ve felaketli 4 savaş yılının kanlı boğuşmalarından hiç yenilgiye uğramadan çıkan tek Türk komutanı Mustafa Kemal'di. Mütareke Mustafa Kemal için bir son değil bir başlangıçtı. Savaşta yenilmemiş olduğu gibi ruhça da hiç yenilmiş değildi. Şimdi bir çeşit barış yapılacaktı. Ama adil bir barışın ancak mücadeleyle kazanılabileceğini ve mücadelenin uzun ve çetin olacağını biliyordu. Kendini bu mücadelenin önderi olarak görmeye başladı. Bunun nasıl olacağını şimdiden pek kestiremiyordu. Bu anda yine kırgınlık içinde bulunmaktaydı. İzzet Paşa'nın Harbiye Nazırlığını ona vermemiş olması çok ağrına gitmiş ve Paşa'nın barıştan sonra el ele çalışacaklarına söz vermiş olması da onu yumuşatmamıştı. Önlerinde nazik ve önemli bir geçiş dönemi vardı ki, Mustafa Kemal asıl bu sırada memleketine yararlı hizmetlerde bulunabileceğine inanmaktaydı. Bunu izleyecek olan dönemlerde ise Harbiye Nazırlığına kendinden daha uygun kimseler bulunabilirdi. Bu makam için ısrardan vazgeçmiyordu. Rauf Bey'e birisiyle haber göndererek İzzet Paşa'yı razı etmesi için ricada bulundu. Ama Rauf şu anda yapılacak hiçbir şey olmadığını söylemek zorunda kaldı. Mustafa Kemal İzzet Paşa'ya disiplin dışı telgraflar gönderiyordu. Sadrazam yeni bir genelkurmay başkanı seçince bunu protesto ederek yeni başkanın sözünü dinlemeyeceğini bildirdi. Bu arada ordu grup komutanlığını Liman von Sanders'ten devralması bildirilmişti. Hemen Adana'daki karargaha gitti. Alman generali onu her zamanki resmi nazikliğiyle karşıladı. Ancak ayrılık sözlerini söylerken sesinde içten bir üzüntü ifadesi vardı. Ekselans dedi, Sizi Arıburnu ve Anafartalar cephelerine kumanda ettiğiniz günlerde yakından tanıdım. Doğrusunu isterseniz aramızda bazı önemsiz olaylar geçmedi değil. Ama sonuç bakımından bunlar ancak bizim birbirimizi daha iyi tanımamıza yaradı. Artık samimi iki dost olduğumuzu sanıyorum. Bugün Türkiye'den ayrılmak zorunda olduğum şu anda emrimdeki orduları bu memlekete ilk gelişimden beri takdir ettiğim bir subaya emanet etmekteyim. Bu genel felaket içinde büyük bir üzüntü yükü altında ezilmemek elde mi? Beni tek avutan şey komutayı sizin elinize bırakmamdır. Şu andan itibaren amir sizsiniz, ben sizin misafirinizim. Bu sözler karşısında heyecanlanan Mustafa Kemal sadece oturalım dedi. Birer sigara yaktılar. Mustafa Kemal'in isteği üzerine von Sanders iki kahve ısmarladı. Kahvelerini karşılıklı geçmişe ve geleceğe dair düşüncelere dalmış bir halde sessizlik içinde içtiler. O gece Adana gökleri Almanların ateşe verdikleri mühimmat depolarının alevleriyle aydınlanmıştı. Alman ve Türk subaylarının ayrılış toplantısında bir Alman generali geçmişteki silah arkadaşlıklarını öven konuşmasını "Yenildik" diye bitirdi. Bizim için her şey bitti artık. Mustafa Kemal ise demecine savaş müttefiklerimiz için bitmiş olabilir. Ama bizi ilgilendiren savaş, İstiklal Savaşımız ancak şimdi başlıyor diye son verdi. İzzet Paşa'dan aldığı red cevaplarına canı sıkılmakla beraber Mustafa Kemal, Güney Anadolu'daki bütün orduların komutasını üzerine aldığı zaman ne de olsa bir sevinç duydu. Bu görev savaş bittiği için ona büyük bir çalışma alanı veriyor sayılmazdı. Mütareke koşullarına göre terhis neredeyse başlayacaktı. Ama öte yandan bu görev ona siyasi bir avantaj sağlıyordu. İlk defadır ki İstanbul'daki hükümetle doğrudan doğruya temas edebilecekti. Hükümet de aslında onu tuttuğuna göre hiç olmazsa artık sesini duyurabilir, belki de siyasete etki yapabilirdi. Düşmanları gitmiş, iktidara dostları gelmişti. En sonunda 10 yıldır hep elinden kaçmış olan siyasal emellerini gerçekleştirebilmek için bir umut kapısı açılmıştı. Askerlik alanında da yapılabilecek bir takım şeyler vardı. Şimdilik elinin altında hiç olmazsa iki ordu bulunuyordu. İkinci ve yedinci ordular. Mütarekeye göre bunların görevi sadece sınır bekçiliği etmekti. Ama Mustafa Kemal bunların sembolik birer mahalli ordu olarak kalmasını istemiyordu. Yerine geçici olarak Ali Fuat'ı bırakarak ordularını gerçek bir milli savunma kuvveti haline getirmek için çalışmaya koyuldu. Birlikleri yeni baştan toplayıp düzenledi, yurt içindeki merkezlere dağıttı. Elindeki silah, cephane ve malzemeyi güvenli yerlere gönderdi ve ilgili komutanlara gerekli emirleri verdi. Komutanlarını da dikkatle ayırıp seçiyordu. Onun mücadeleci görüşlerini paylaşmayan bazı subayları başka yerlere nakletti. Kesiksiz bir savunma hattı kurabilmek için yararlanmayı umduğu Musul'daki 6. Ordu ile sıkı bir bağlantı sağladı. Önümüzdeki günlerde ne olursa olsun, hiç olmazsa kendi kendine yeter bir askeri kuvvet çekirdeğini elde tutabilirdi. Daha sonradan bu kuvvetin sadece Güney Anadolu'nun değil, bütün Türkiye'nin savunmasında rol oynaması pekala mümkündü. Zihninde filizlenmekte olan tasarılardan bazısı daha şimdiden kendini belli etmeye başlıyordu. Mütarekeden önce İstanbul'dan Antep'e ailesini görmeye gelen Ali Cenani adında birine rastlamıştı. Ali Cenani, şehrin daha şimdiden düşman tarafından yağma edildiğini ve hele Türk ordusu Adana'ya çekilirse halkın büsbütün düşman elinde kalacağını söylüyor, ailesini daha güvenli bir yere götürmeyi tasarlıyordu. Mustafa Kemal ona, "Memleketinizde hiç mi erkek kalmadı?" diye sormuştu. "Kendinizi savunmanın bir çaresine bakın." "İyi ama nasıl, neyle?" "Teşkilatlanın, milli bir kuvvet toplayın. Ben size gerekli silahları veririm." kendilerine güvendiği subaylara da gruplar halinde çete savaşı için hazırlanın diye emirler veriyordu. Düşmanın ana vatan topraklarına sokulmasını önlemek için çeteler kurmak gerekecekti. Mustafa Kemal geleceği göz önünde tutarak İç Anadolu'da mukavemet merkezleri olabilecek Antep ve Maraş gibi yerlere silah dağıttı. Bunlar gereğinde kullanılmak üzere gizlice depo edilecekti. Şimdilik kendine düşen görev mütareke koşullarına karşı yılmadan mücadele etmekti. Mütarekeyi kayıtsız şartsız bir teslimden de daha da kötü bir şey olarak görüyordu. Türkler neredeyse düşmanın memleketi ele geçirmesine yardıma söz vermişlerdi. Mustafa Kemal, İtilaf devletlerinin her istediği kabul edilirse, Türkiye'nin boydan boya işgal edileceğini ve sonunda hükümeti de düşmanların kuracağını kabineye anlatmak istiyordu. Sonradan bunu görebilmek için falcı olmaya lüzum yoktu diyecekti. Böylece Mustafa Kemal İzzet Paşa'ya üst üste telgraflar göndermeye başladı. Bu telgraflarda birçok yerinde sorunlara değiniyordu. Özellikle mütarekenin Türk garnizonlarının Suriye'den çekilmesini isteyen maddesi ona kuşku vermekteydi. Bu anlaşmaya göre Suriye'nin sınırı neredeydi? Osmanlıların eskiden beri kabul ettikleri gibi Halep'in ardındaki sıra dağlardan mı geçiyordu? Yoksa İskenderun'u da içine alarak ta Kilikya içlerine kadar mı uzayacaktı? Düşman şimdi İskenderun garnizonundaki 7. ordunun Suriye'de bulunduğunu öne sürerek teslimini istemekteydi. Mustafa Kemal'e göre İngilizler terimlerdeki bu belirsizlikten bile bile yararlanmak istiyorlardı. İstanbul'a telgraf çekerek, "Açık ve samimi kanaatim şudur ki," dedi, "mütarekenin yanlış anlaşılıp yorumlanmasını önleyecek tedbirleri almadan ordularımızı dağıtır ve İngilizlerin her dediğine boyun eğersek, onların haris emellerine hiçbir şekilde set çekmemiz mümkün olmayacaktır." İzzet Paşa cevabında mütarekenin İngilizlere İskenderun'u işgal etmek hakkını vermediğini bildirdi. Ancak Türkler geri çekildikleri sırada Güney Demiryolu'yla köprüleri yıkmış olduklarından yaralı ve malzeme nakli için limanı ve Halep yolunu kullanabileceklerine dair İngilizlerle sözlü bir centilmen anlaşması yapılmıştı. Bununla birlikte İskenderun limanı ve şehri Türk yönetiminde kalacaktı. Mustafa Kemal'in bunları İngiliz komutanına da bildirmesi isteniyordu. Mustafa Kemal buna üzerinde geciktirme ölümle cezalandırılır kaydı ile verdiği acele cevapta, karşı düşüncelerini tekrarlayarak İngiliz ordularının Halep ve dolaylarında bol malzeme depoları bulunduğunu ve asıl amaçlarının İskenderun'u işgal ederek yolları kesmek, böylece 7. orduyu teslime zorlamak olduğunu ileri sürdü. Bu çeşit centilmence anlaşmaları doğru bulmadığını da saklamıyordu. Onun için İzzet Paşa'nın söylediklerini İngiliz komutanına bildirmek niyetinde değildi. Daha da ileri giderek, İngilizlerin her ne bahane ile olursa olsun İskenderun'a asker çıkarmak için yapacakları bir teşebbüse kuvvetle karşı koymak emrini verdim diyor. Arkadan da davranışlarını başkomutanlığın resmi görüşlerine uydurmaya imkan olmadığı için en kısa zamanda görevinden geri alınmasını rica ediyordu. İzzet Paşa sert bir karşılık vererek Mustafa Kemal'in bu emrinin devletin çıkarlarına ve politikasına büsbütün aykırı olduğunu bildirdi ve hemen geri almasını istedi. Mütareke koşullarının yorumlanıp uygulanmasında gerçekten bir takım yanlışlıklar olmuştu. Ama her şeye rağmen diye devam ediyordu, bu uygunsuz şartları ileri görüşlü olmadığımız için değil, topyekün yenilgimizin sonucu olarak kabul ettik. Devlet durumu düzeltmek için diplomatik teşebbüslere girişmiştir ve bunların başarıya ulaşacağını ummaktadır. Bu zor zamanımızda devletimizin geleceği için son derece önemli olan bu görüşme ve tedbirleri yönetme konusunda size güvenebileceğimizden eminim. Ama durum herhangi bir tartışma ve gecikmeyi kaldırmayacak kadar tehlikeli olduğu için Ordularımıza verdiğimiz talimatın harfi harfine yerine getirilmesi şarttır. İzzet Paşa bundan sonra Mustafa Kemal'in komutasındaki ordu grubunun dağıtıldığını ve sadece 7. Ordu'ya indirildiğini bildiriyordu. Sadrazama kafa tutup içini boşaltmış olan Mustafa Kemal bu sefer uzlaşıcı bir yazı hazırladı. Cenab-ı Hakk'ın İzzet Paşa'nın politik çabalarına yardımcı olmasını umduğunu bildirdi ve hem kendisine hem de memlekete olan bağlılığını tekrarladı. Buna rağmen olaylar onun kuşkularını yerden göğe kadar haklı çıkarmaktaydı. İngilizler İzzet Paşa'ya fena halde baskı yapıyorlardı. Rauf, İngilizlerin imzalarını tanıyacaklarına dair vermiş oldukları şeref sözünü Kaltorp'a hatırlatıyor. Kaltorp da verilen sözü unutmadığı için Londra nezdinde protestolarda bulunuyordu. Londra, Agamemnon zırhlısının güvertesinde iki kıdemli deniz subayı arasında doğan o centilmence havayı hemen dağıtmaya başlamıştı. Uzun bir süre için olmasa bile, bir kerecik olsun aralarında anlaşan eski askerlerle eski politikacılar, mütarekeyi daha sert bir şekilde yorumluyorlar. İçinden işlerine geleni alıp gelmeyeni bırakıyorlardı. İstedikleri stratejik yerlerden biri İskenderun, öteki de Musul'du ki Mustafa Kemal bunu bir telgrafında çoktan belirtmişti. Dicle boyunca Türkleri kovalamakta olan İngiliz birlikleri, mütarekenin imzası sırasında Musul'un 60 kilometre kadar güneyinde bulunuyordu. Harp kabinesinin talimatı üzerine daha ilerleyerek 3 gün sonra Musul'a girmişlerdi. Başlarındaki general şehrin ve içindeki 6. ordunun teslimini istedi. Rauf Bey, bu işgal hareketinin mütarekenin Kaltorp tarafından yorumlanmış olan koşullarına aykırı olduğunu söyleyerek itirazda bulundu ve Türk hükümeti başkomutanınızın sözünde duracağına güvenmektedir diye ekledi. Amiral Kaltorp ise buna o kadar güvenmiyordu. Londra'ya telgraf çekerek Rauf Bey'in görüşünün kendi görüşüne uyduğunu bildirdi. Ama İngiltere Harbiye Nazırlığı uzlaşma tanımıyor ve Türk Genelkurmay haritasında Musul'un Türkiye'de değil Irak'ta gösterildiğini belirtiyordu. Kaltorp boyun eğmek zorunda kaldı. Böylece Musul'un boşaltılıp silahların teslimi emredildi. Emri alan İzzet Paşa biraz dalkavukça bir telaşla amirale telgrafı sabah saat 8'de aldığını ve aşağı yukarı aynı saatte kendinin de Musul'a emir verdiğini bildirdi. İskenderun'un başına da aynı şey geldi. Ne Londra Kaltorp'un lafına kulak asmıştı, ne de İzzet Paşa Mustafa Kemal'in. İngiltere hükümeti İskenderun'un belirli bir zaman içinde General Allenby'ye verilmesini, yoksa kuvvete başvurulacağını bildirdi. İzzet Paşa bir kere daha baş eğdi ve 7. Ordu çekilmek zorunda kaldı. İzzet Paşa, İngilizlerin bu insafsız davranışındaki suçun, kendi emirlerine karşı sert ve nezaketsiz şekilde davranan Türk komutanına yüklendiğini ima ederek, "Memleketin yüksek menfaatleri adına ne derece zayıf durumda olduğumuzu unutmamanız ve kendimizi çok fazla aşağılatmamakla birlikte, sözlerimizde ve hareketlerimizde ölçülü olmamız çok önemlidir." diye talimat verdi. Mustafa Kemal, sadrazamın imalarını şiddetle reddederek ısrarla, "Ne kadar zayıf ve güçsüz olduğumuzu çok iyi biliyorum," dedi. Ama buna rağmen devletimizin kabul etmek zorunda olduğu fedakarlıkların bir sınırı olması gerektiğine inanmaktayım. Yoksa Almanların yanı sıra son yenilgiye kadar dövüşen bizler, İngilizlerin bize sormadan almaya çalıştıkları şeyleri kendi elimizle onlara verirsek, genellikle Osmanlıların ve özellikle şimdiki hükümetin tarihine çok karanlık bir sayfa eklemiş oluruz. Ama 7. Ordu her şeye rağmen lağvedilmiş ve Mustafa Kemal'in elinde yalnız bir kol ordu kalmıştı. Milli bir savunma gücü kurmak yolunda bütün umutlarını bağladığı tek bir kol ordu.